Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Günaydın Ömer.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, bugün ekonomik gidişatta biraz da üzerinde epeydir durulan bu TÜİK'te iki danışma kurulu, yani Türkiye İstatistik Kurulu'nda iki danışma kurulu oluşturulması ve yeni bazı değişiklikler yapacağı konusu var. Bu evet. Konunun üzerinde de zaten yazılar da çıkmış durumda. Biraz onlardan, bu değişikliklerden bahsedelim.
Evet, ben iş gücü istatistikleri danışma kurulu üyesi olduğum için daha çok ondan söz etmek istiyorum. Hmm. Çünkü TÜİK'in bu alanda ne gibi yenilikler yapmak istediğini yakından biliyorum. Ve önemli buluyorum çok. Onları anlatacağım. Diğer danışma kurulunda enflasyonla ilgili o kurulun üyesi değilim. Onun için ondan bugün söz etmeyelim. Tabii TÜİK'in böyle kurullar oluşturması, ki bu kurulların hem enflasyon bir yanda, bir yanda iş gücü piyasası konularında uzmanlaşmış, yıllardır çalışan, yayınlar yapan üniversite mensuplarından, araştırmacılardan oluşuyor. Yani ben, bana da teklif edildiği ve ben de kabul ettiğim için danışma kurulu üyesi olduğumdan söylemiyorum, ama bunu rahatlıkla iddia edebilirim. Bu konudaki hakikaten seçimler doğru seçimler. Hatta daha fazlası da olabilirdi. Bu diğer üye arkadaşların hepsini yakından tanıyorum. Önce bunu belirtmiş olayım. Neden yenilikler önemli? Bir kere, yani üç tane esaslı değişiklik olacak. TÜİK bunu Nisan ayında, ayın 10'unda yayınlar, biliyorsunuz, hane halkı iş gücü anketlerini, sonuçlarını, işte kısaca iş gücü istatistikleri diyoruz. Bu istatistiklerde 3 önemli değişiklik yapacak. 12 Nisan pazara geldi, cumartesiye geldiği için 10 Nisan, 12 Nisan pazartesi günü yeni bir şeyle, içerikle çıkacak. Şimdi nedir bu 3 önemli değişiklik, yenilik? Kısaca onlardan söz edeyim. Neden önemsediğimi de dinleyiciler de anlayacaklardır. Tabii sizler de lütfen sorular sorun. Çünkü çok basit işler değil yani. Bu konuların herkes uzmanı olmak zorunda değil. Tanımlar, kavramlar değişebiliyor. Ve esas en önemlisi de, bu pandemi dolayısıyla iş gücü piyasası o kadar alt üst oldu ki, standart kavramlar da gerçek durumu, özellikle işsiz sayısı ve işsizlik oranı, basitleştirelim, anlaşılır olmaktan, kabul edilebilir olmaktan çıkarttı. Çünkü insanların, vatandaşların yakın çevrelerinde gözlemleri, işte haberlerden edindikleri bilgiler ve istatistikler bir anlamda tutarsız hale geldi. Bunun nedeni de TÜİK'in onda bir suçu yok. Çünkü dediğim gibi standart işsizlik oranı kavramları yetersiz hale geldi. Neyse, bu girişten sonra sadede geleyim. Birinci önemli yenilik, bu 3 aylık ortalamalar şeklinde yayınlıyordu İş gücü istatistiklerini TÜİK, yani her ay yayınlıyordu, ama her ay yayınladığı istatistikler aslında 3 ayın ortalamasıydı. Bir somutlaştırmak için hemen şunu söyleyeyim, işte en son Kasım dönemi diyoruz onun için, 3 aylık ortalama olduğu için Kasım dönemi yayınlandı 10 Şubat'ta.
Bu Ekim-Kasım aralığı mı kapsıyor?
Aralık ortalaması demek.
Evet.
Şimdi Nisan, bu 10 Mart'ta da şeyi yayınlayacaklar, Aralık dönemini, yani Kasım-Aralık-Ocak ortalaması, ama Nisan'dan itibaren artık her aylık istatistikler, yani Şubat, ilk aylık istatistik Şubat ayının istatistiği olacak. Bunu neden önemli olduğunu söyleyeyim. Çünkü daha güncel olarak iş gücü piyasasındaki gidişatı takip ediyor olacağız. Bu açıdan önemli. Uzun uzun anlatmaya da gerek kalmayacak. İşte bu aylık değil, dönemseldir, 3 ayın ortalamasıdır vesaire. Şimdi bunu tabii yapan ülkeler vardı. Yani TÜİK'in nereden bu icat etti bunu diye sorulabilir. Aylık olarak yayınlayan ülkeler de vardı hala. Aylık olarak yayınlayan da vardı. Hala 3 aylık ortalama yayınlayan ülkeler de vardı. Az sayıda da olsa. Türkiye bunlardan biriydi, TÜİK. Şimdi aylığa geçiyor. Bu bence önemli bir adım. Söylediğim gibi daha güncel olarak izleyebileceğiz. İkinci önemli yenilik, ki bu doğrudan aslında işte biraz önce sözünü ettiğim bu salgının ve salgını kontrol altında tutmak için alınan birçok kısıtlama önlemi, onlar da biliyorsun dalga dalga geldiler. Önce ciddi bir kısıtlama oldu, sonra çok erkenden gevşetildi. Bu sefer ikinci salgın dalgası geldi daha şiddetli. Tekrar kısıtlamalar getirildi. Lafı uzatmayayım ama kısıtlamaların içinde ya da koronanın ekonomik etkilerini, tahribatını sınırlandırmak için önemli bir karar aldı hükümet. Nisan sonuydu galiba. Mayıs'tan itibaren de uygulanmaya başladı diye hatırlıyorum. İşten çıkarma yasağı getirdi. Şimdi bu işten çıkarma yasağı ile birlikte tabii şey de işverene sundu, bir anlamda hediye etti diyelim. İstersen tamam işten çıkartamazsın ama istediğin kadar çalışanını ücretsiz zorunlu izne gönderebilirsin dedi. Bunu da yaptı tabii işletmeler. Evet. 2 milyona yaklaşmıştı yani bu zorunlu meselesi. Şimdi burada tabii işte yanıltıcı, önemli bir yanılgı noktalarından biri bu. Çünkü hane halkı iş gücü anketlerinde işte TÜİK'in anketçileri hanelere gidip de işte insanların ne durumda olduğunu, çalışıyor mu, çalışmıyor mu, çalışmıyorsa neden çalışmıyor, iş arıyor mu, aramıyorsa neden aramıyor gibi sorularda yanıltıyordu ya alınan yanıtlar. Çünkü bu sözünü ettiğim zorunlu izne gönderilmiş insanların istihdamda olması kuraldı. Çünkü ille çalışıyor, o anket zamanı onu da soruyor, iş başında mısın? Kimisi ya da çoğunluğu iş başındayım diyor. Eğer hakikaten bir işi varsa ve işine gidip geliyorsa bunlar istihdamda. Burada bir şey yok, tartışılacak bir taraf yok ama kimisi de hayır iş başında değilim diyor. Ama işinle, bir işin var mı? Var. Değil mi? Şimdi zorunlu izne yollananların da bir işi var mı? Yani bir işle irtibatları var mı? Var. Ve o zaman
var,
o
evet. Yani şunu 1168 liraydı galiba Türk lirası. Onu ödüyor devletten ya aldıkları işte, aylık. Onu TÜİK onları çalışıyor sayıyordu değil mi yani?
Evet tabii istihdamda sayılıyordu. Şimdi i̇stihdamda önemli sayılıyor. Değişiklik burada bu 3 ayla sınırlandırılmış durumda. Bu TÜİK'in icadı değil. Bunu aslında bütün ülkeler uygulayacak bu yeni dönemde, daha doğrusu Uluslararası Çalışma Örgütü'ne yani ILO'ya üye olan bütün ülkelerin istatistik enstitüleri, kurumları bu yeni kuralı uygulayacak. 3 aylık bir sınır çekiyor çalışma örgütü. Bu kararı da, onu da söyleyeyim, Uluslararası Çalışma Örgütü her 5 yılda bir konvansiyon, bir konferans yapıyor. Ve koyduğu tanımları, iş gücü piyasası ile ilgili göstergelerle ilgili tanımları, bir takım kuralları, kavramları gerekirse değişikliğe gidiyor. Bunu da 2-3 yıl önceki son konvansiyonda bu kuralı getirmiş. Bu kuralı şimdi bütün ülkeler uygulayacak, sadece TÜİK değil. Neden önemli? Özellikle bizim için, Türkiye için, çünkü hassas bir nokta. Çünkü diyelim ki Mayıs'ta zorunlu izne çıkartıldı. Hala zorunlu izinde. Haziran'da çıkartıldı. Temmuz'da, Ağustos'ta hatta. Hatta Eylül'de çıkartıldı. Ne olur Eylül'de çıkartılırsa diyelim Ağustos'un, Eylül'ün başında çıkartıldı. Eylül, Ekim, Kasım. 3 ayı dolmuş. Ondan önce sizde çıkartılanların da 3 ayları dolmuş. İşi bunlar artık istihdamda gözükmeyecek. Çünkü kural 3 aya kadar evet bir işle iş başında olmasa bile bir işle irtibatı varsa istihdamda, ama 3 ayı geçmişse bu süre artık istihdamda sayılmayacak. Şimdi tabii ne kadar mevcut istihdam miktarını, sayısını, istihdamda olan vatandaş sayısını etkileyeceğini tam bilmiyoruz. Ama etkileyeceği kesinlikle ortada. Ne kadar etkilediğini de 12 Nisan'da göreceğiz. Çünkü dediğim gibi yani milyonun üzerinde şimdi halen kaç kişi var bu statüde onu bilmiyoruz. Ama 1 milyon olsa bile 1 milyon istihdam eksilecek. 1 milyon istihdam eksilirse belki iş arayan sayısı yani işsiz sayısı değişmeyecek ama sonuçta işsizlik oranında bir artış olacak tanımayacağımı. Çünkü malum işsizlik oranı dediğimiz nedir? Bir kesir, bir oran işsiz sayısını istihdamdakiler artı işsiz sayısıyla bölüyorsun. Zaten ona da 3 güç diyoruz bu ikisinin toplamına. O zaman iş arayan sayısı değişmese bile eğer istihdam sayısı azalırsa doğal olarak oran yükselir, işsizlik oranı. Bu bence önemli bir gelişme. Bir miktar daha gerçekçi olacak öyle diyelim işsizlik oranı.
Evet, yani Barış Soydan da T24'te aynı şeyi yazmış. 2 milyondan fazla çalışan şirketleri tarafından zorunlu ücretsiz izne çıkarıldı. Ve TÜİK de onları çalışıyor saydı Türkiye İstatistik Kurumu. Tabii, şimdi yani bu saçmalık değişiyor diyor Uluslararası Çalışma Örgütü'nün, İLO'nun şeyiyle.
İLO'nun getirdiği kural buydu bu şeye kadar, yeni tanıma kadar. Eğer iş başında olmasa bile, ki bunlar iş başında değiller zaten, ama bir işleri var mı? Var. Sadece ücretsiz izne çıkartılmışlar. Burada da bir sınır yoktu. Bir sınır olmayınca istihdamda gözüküyorlardı. Ama tabii yanıltıcıydı yani. Yanlıştı demiyorum. Ama yanıltıcıydı.
Evet. Şimdi işsizlik oranı büyüyecek mi yani?
Efendim?
İşsizlik oranı büyüyecek mi bu değişiklik? Yani, artacak mı yani? Evet.
Daha gerçekçi olacak öyle diyelim. Evet. Şimdi üçüncü yenilik. Bu da bence önemli. Üçüncü yenilik de şu, bu daha çok TÜİK'in kendi inisiyatifi. Yani ilo şart koşmuyor. Daha geniş bir işsizlik tanımı yapmak. Çünkü mevcut işsizlik tanımı, biraz önce söyledim, İşsiz sayısını esas alıyor. İşsiz sayısı dediğinde onun da tanımı var, iş arayanlar. Çünkü ankette soruluyor, çalışıyor musun? Çalışmıyorum. Peki iş arıyor musun? Kimse arıyorum diyor, kimse aramıyorum diyor. Şimdi iş arıyorum diyenlere işsiz diye kayda geçiliyor. İş aramıyorum diyenlere başka sorular da soruluyor. Yani çalışmak istiyor musun? Evet diyor. O zaman neden iş aramıyorsun? Çünkü böyle işsizlik yüksek ki bu ortamda, benim bölgemde, kentimde, ben arasam da iş bulamam. Onun için aramıyorum. Şimdi ona kısaca ümidi kırıklar diyoruz. Tabii bu da halk iş gücü istatistiklerinde kayda geçiyor. Sayıyı biliyoruz. Bunu bazı ülkeler bunu da ekleyerek yayınlıyor. Yani bu dar tanımlısı şudur. Mesela Amerika Birleşik Devletleri. Ama bir de şunları da eklemek doğru olur diyor. Daha bir genişletilmiş işsizlik oranı ve iş sayısı tanımı yapıyor. Şimdi TÜİK de buna karar vermiş, yapacak tabii. İş arayanların dışında daha kimler işsiz sayılacak, o da hassas bir konu. Bunu örneğin DİSK araştırma yayınlıyordu her ay, hemen hemen herkesi işte çalışmak isteyen ama iş aramayan herkesi koyuyordu. Ona göre de çok yüksek bir işsizlik oranı çıkıyordu. Şimdi TÜİK'in bu genişletilmiş tanıma, buna da zaten işsizlik oranı demiyor tekrar herhalde de potansiyel iş gücü. Ki bu da bence doğru, çünkü bunlar sonuçta aslında potansiyel iş gücü. Yarın öbür günde işsiz olmaya adaylar eğer iş aramaya koyulurlarsa. 2020'de ne oldu geçen yıl? Tam bir inanılmaz bir durum ortaya çıktı. Yani iki rakamla basitleştireyim, sonrası için de geçerli bu rakamlar, ama şokun zirvesinde Nisan ayında 2 milyon, şimdi istatistiklerden biliyoruz, bu şeylerde hariç doğrudan işini kaybedenler, hani bu zorunlu ücretsizliğine yollayanlar falan dahil, 2 milyon istihdam kaybı oldu. Ayrıca yakında Betom olarak da bir yayınlayacağız, bir dizi daha doğrusu araştırma notu yayınlayacağız. Orada görüleni de söyleyeyim, en büyük darbeyi de kayıtsızlar yemiş durumda. Kayıt dışı çalıştırılanlar, bu kayıt dışılarda zaten en düşük ücretlere sahip olanlar, yani korkunç bir yoksulluk, parantez içinde onu bir kez daha hatırlatayım, korkunç bir yoksullukla yüz yüzeler. Neyse, biz istatistiklere dönelim. 2 milyon istihdam kaybı. Peki iş arayan sayısının ne kadar artmasını beklersiniz Allah aşkına böyle bir durumda? Tam 2 milyon olmasa bile, yani ne bileyim ben, bana sorsalar herhalde 1,5 milyon da iş arayan sayısı artar derdim.
Evet, aynen öyle.
İstatistikle göre. Şimdi bu da büyük bir sorun yarattı. Çünkü işsizlik oranı adeta böylece düşmüş oldu. Ya işsizliğin patladığı bir dönemde işsizlik oranı nasıl düşer? Düşer, çünkü iş arayanları böyle tanımlarsak, İnsanlar da iş aramıyorsa, işini kaybetse bile, çünkü bulamayacağını biliyor. Böyle şeyler yaşandı, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir daha geniş tanımlı, tabanlı bir işsiz sayısı ve ona bağlı olarak işsizlik oranı yayınlamak da bence bu da doğru bir gelişme. Çünkü biraz daha dediğim gibi en azından İkinci işsizlik oranındaki değişimler bize daha hani normalleşmeye mi doğru gidiyoruz? Bir kere daha gerçekçi bir görüntüyü verecek işsizlik durumuyla ilgili Türkiye'de. İkincisi de bu iki işsizlik oranını nasıl bir seyir izlediğine bakarak iş gücü piyasasında ne olup bittiğini daha iyi anlayabiliriz.
Evet, yani Barış Soydan'ın da
başka şeyler de var ama esas bu üç.
Şunu sormak istiyordum Sevettin, Barış Soydan'ın yazısında da bu iş bulmaktan ümidini kesen insan sayısını da yaklaşık 1,5 milyon insan olarak veriyor. Yani işsiz olmalarına rağmen TÜİK'in işsiz sayısında yer almıyorlardı. Şimdi yer alıyor olmaları.
Yani bu ikinci tanımda yer alacaklar. Ama bu sayıyla ilgili şunu da hatırlatayım, yani neden bu kadar önemli? Şimdi bir kere zaten pandemi öncesinde de bunlar vardı. Ama ne kadardı biliyor musunuz? Sadece ümidi kırıklar değil. Çünkü bir iş bulamayacağımı düşündüğüm için aramıyorum diyenler var. Tamam, buna ümidi kırıklar diyoruz. Bir de tamam çalışmak istiyorum ama iş de aramıyorum. Neden aramıyorsun? Bu soruya da daha farklı cevap verenler var ki bunların çoğu kadın. Diyor ki işte ailede bakacak insan var. Ailevi nedenler diyor. Ailevi nedenlerin altında ne olabilir? Vallahi bana sorarsan ya babası izin vermiyor. Genç bir kadınsa bekar. Baba evinde oturuyor. Ya da evliyse kocası izin vermiyor. Ama tabii sırf bundan ibaret değil. Neyse, böyle bir kategori de var. Bu ikisinin toplamı şeyin arifesinde, Ocak 2020'de, yani tam pandeminin arifesinde 2,5 milyondu toplamı. Unuttum şimdi sayıyı. Birisi 1 milyon küsur, öbürü işte 1 milyon. milyon. En sayı 2,5 milyon ediyordu. Kaça çıktı bu biliyor musunuz? Salgın şokuyla birlikte 5 milyona çıktı.
Milyona, evet, iki katından fazlası.
Her iki kategoride de muazzam artış oldu. O hani 2 milyon istihdam kaybı var. Millet işini, 2 milyon işini kaybetmiş. Bunlar nereye gitti? Şimdi buraya gitmişler belli. Çünkü aktif olarak iş arayan sayısı 150 bin artıyor. Ve geri kalan nerede? İşte buralarda. Artı bir de sadece işini kaybedenler değil. Türkiye hala dinamik bir nüfus yapısına sahip, çalışabilir nüfus, yani 15 ve artı üzeri nüfus her yıl 800-900 bin ilave oluyor. Belli ki 2020'de bunların da önemli bir kısmı piyasaya girmekten vazgeçti. Yani değil mi, bu işlerinde işte üniversiteyi bitirmişler var, liseyi bitirmiş, belki üniversiteye devam etmeyecek, çalışacak falan. Bunlardan her yıl işte yüz binlercesi iş gücü piyasasına girip iş arıyordu. Kimi buluyordu, kimi bulmuyordu. Bulanlar istihdamda sayılıyordu. Bulmayanlar iş arıyor sayılıyordu. Yani işsiz sayılıyordu. Şimdi bunların da önemli bir kısmı öyle anlaşılıyor ki girmekten imtina ettiler. Yani iş aramaya koyulmaktan imtina ettiler. Çünkü bulamayacaklarını düşündüler. Dolayısıyla yani bu 2,5 milyondan Ocak ayında Haziran, Temmuz gibi 5 milyona çıkması inanılır gibi değil. O, bu da tabii yanıltıcı. Şimdi al bu 2,5 milyonu, ilave 2,5 milyonu olduğu gibi şeye yaz, işsizlere yaz, yeniden hesapta işsizlik oranı %20'yi buluyor o zaman. İşsizlik oranı.
Evet, ve çok yüksek oluyor tabii.
%20'yi buluyor. Yani
bu değişiklikler peki Seyfettin?
Aslında tabii bu söylediğim yeniliklerle birlikte açıklandığında iş gücü istatistikleri, onu takip eden perşembe mi olacak artık bizim program, neyse, 12 Nisan'dan sonraki ilk programda bunları tabii yeniden konuşacağız. Yani çok daha önemli bir gelişme yoksa tabii.
Evet, peki bir de biterken şeyi soracağım, yani bir tanesi bu TÜİK'e olan güvenilirlik.
Evet.
Bu yeni sistemle, yeni genişletilmiş tanımlarla artacak mı diye bekleniyor. Bir de Özdeş'in bir sorusu vardı. O da TÜİK'te, evet, bir değişiklik oldu değil mi? Yeni Özdeş, istersen onu da sorsan.
Evet, evet, iki hafta kadar önce Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı görevinden alındı, yerine başkan yardımcısı geçmiş. Tam da bu reformlar sürecinde, sizin bahsettiğiniz daha doğrusu değişiklikler,
evet,
dönemine denk gelmiş oldu. Bunun bir etkisi olur mu, ya da bu bahsettiğiniz değişikliklerle sizce bir ilgisi var mı görevden alınmanın? Etkiler mi ya da?
Şimdi, tabii ben perde arkasını bilmiyorum ama önce hemen bu soruyu yanıtlayayım. Kolay şey cevabı. Zaten bu danışma kurullarını organizasyondan sorumlu, bu inisiyatifi alan, anlıyoruz ki şimdiki başkan Kürşat Bey. Dolayısıyla bu değişiklik, bu yeni diyelim şeyi, iletişim politikasını ve çalışma prensiplerini TÜİK'in destekliyor. O bakımdan
Kürşat Bey, Kürşat Bey dediğiniz aslında iki hafta önce başkan yardımcısıydı. Başkan değişince şimdi başkan oldu.
Bu danışma kurullarının kurucusu o. Şimdi başkan olduğuna göre demek ki bu devam edecek. Tabii ne kadar devam eder? Vallahi burası Türkiye biliyorsunuz.
Evet.
Bilemem. Ama bu yani şey, destekleyici bir şey bu başkanlık değişimi. Başkanlıktaki değişim bu danışma kurullarının oluşumunu destekleyen bir şey. Diğer konuya gelince tabii ki esas sorun güven kaybı TÜİK'in istatistiği. Evet. Başta enflasyon. Yani iş gücü istatistikleri o kadar eleştirilmiyordu ama bu geçen yıl pandemi nedeniyle ortaya çıkan manzarayla İstatistiklerin söylediği arasında öyle bir uçurum oluştu ki bu söylediğim nedenlerden ötürü tabii o da güvenilmez hale geldi. Vatandaş ayrıntıları, teknik ayrıntıları bilmek zorunda değil. Yani ben hiçbir zaman bu güvenilmez demedim. Onun için yanlıştır da zaten hiç kullanmadım, dikkat ederseniz bu programda. Yanıltıcı dedim. Yanlış başka, yanıltıcı başka. Şimdi bu adımlarla bir miktar daha gerçeğe, hatta önemli ölçüde gerçeğe yakınlaşmış olacak. Ama burada benim, senin ya da başka arkadaşların bu konuda yazmaları, çizmeleri ya da konuşmaları çok yetersiz. Esas önemli olan bizzat yeni başkanın, bana sorarsan, bu kritik istatistikler yayınlandığında en azından bir süre basın toplantısı düzenlemesi ve gazeteciler her türlü soruyu sorsunlar. Neden, neyi merak ediyorlarsa, neden şüpheleniyorlarsa tırnak içinde, bunları açık açık sorarlar. Başkan da yanıtlar bunları. Böylece bu güveni yeniden kazanırlar. Yani TÜİK çok sessiz kaldı bu güven kaybı dalgası karşısında. Bence daha farklı bir iletişim, daha aktif bir iletişim politikası izlemeli. Bunu da söylüyorum.
Evet, 15 gün sonra heyecanla bu durumun takibini yaparız.
Evet,
peki, süreyi de bitirdik zaten. Çok teşekkürler Seyfettin.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.